Ayrım 26. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Bernard Thomas. Sayfa 315. Tenten de Gaulle. 13 Mayıs 1958'de doğan hükümet darbesi bir felcin sonucu olarak çıktı. Bu merkezi iktidarın felciydi. Daha sağlam bir lider arayan iki polisin ayaklanmasından çıktı. Ana yurt polisi ile Cezayir'de bir politik polis kuvveti haline gelmiş olan ordunun ayaklanmasından, bir paralel polisin ya da daha çok uzun zaman uyumuş bir karşı polisin tekrar ortaya çıkıvermesinden, birbirine girmiş entrikalar kaynaşması bol de golcü ağlardan, bir ateşleyiciden, ayaklanmaya dönen ve genel hükümetin kara ayaklar tarafından alınışını gören Cezayir'deki 13 Mayıs gösterisinden, dipnot kara ayaklar Cezayir'de doğmuş Fransızlar. Katalizör de Gaulle'dür. Olaylar birçok kez canlılıkla ve ayrıntılarla anlatılmıştır. Ben burada şu temel kuralın doğrulanmasını bulmakla yetineceğim. Bir rejim varlığını sürdürmek için polisinin baskı yapıcı rolünü kuvvetlendirdiğinde ve onu gözetleme yeteneğinde olmadığında beriki yerine daha güçlü saydığı bir efendi koymak için onu devirme eğilimi gösterir. Baskıya başvurma zorunda kalmamış olacak kadar pek az uyumlu, kışkırttığı ve şimdi kendine baş kaldıracak olan karanlık kuvvetlere karşı kalabalık içinde tam bir destek bulamayacak kadar halkça az sevilen sosyal bir sistemin bekçisi olan 4. Cumhuriyet bu yürüyüşün kurbanı oldu. Paris'te Milli Meclis batağa saplanıyordu. Genel oyların 1/4'ünü temsil eden komünistlere iktidar yasaklanmıştı. Sağ hemen hemen tümüyle kendisine karşı kışkırtma korkusundan faşizmi ortaya çıkartamıyordu. Karşıt eğilimli ılımlılar arasında ince, bilgilice dozajlı düzenlemelerde kalıyorlardı. Sistemin bocaladığı kırıp geçirici bir bataklık, özellikle Cezayir sorunu konusunda tutarsızlık yenilip yutulmaz hale gelmişti. Fransız Cezayir mi, bağımsız Cezayir mi? Basit bir çözümle yetinmeyi bilmemiş ya da yapamamış olma yüzünden arka arkaya gelen hükümetler bir yandan gizlice pazarlıklar yaparlarken ayaklananlarla dövüşmeye ordu göndermişlerdi. Devlet arabası tökezleyip habire sarsılıyordu. Bir hiç onu devirebilirdi. Bununla birlikte bu bir anarşi, yani yönetimsizlik değil, aksine poliarşi, yani çok yönetimlilik idi. Şefler yokluğu değil, şefçikler çokluğu vardı. Birbirlerini felce uğratıyorlardı. İktidar adamlarının ayıklanma tarzı, yani anayasa kötüydü. Aday tıkanıklıkları oluyordu. Piramidin tepesi ağır devlet makinelerine karşıt etkiler veriyor, yüksek yönetimin kendisi de yorgunluk belirtileri gösteriyordu. Bu kötü durumdan nasıl çıkmalı? Şanslar çarçabuk hızla küçüldüler. Félix Gayer kabinesi 15 Nisan'da Fransız Cezayir'in çığırtkanları Jacques Soustelle ile Georges Bidault'un saldırıları altında düşmüştü. Yerini alacak çoğunluk yokluğundan günlük işleri yürütmek için 13 Mayıs'a dek görevde kaldı. Fakat onun koynuna dek subayların yıkıcı girişimlerini kolaylaştıran Milli Savunma Bakanı Chaban Delmas ile de Gaulle'cu bir komplocu barındırıyordu. Az sonra Ekselans Özel Kabinesi'nin bir üyesini, Léon Delbecq'i zihinleri iyi yöne çevirtmeye girişmek için Cezayir'e karışıklık yapmaya göndermeye dek gitti. Cezayir'deki 13 Mayıs ayaklanmasının akşamı başbakanlıkta bir sorumlu bulunması için Flemin Gaillard'ın yerine geçti. 14 gün sonra 27-28 gecesi yeni Dışişleri Bakanı René Plevan, meslektaşlarının önünde şu hayret verici bilançoyu çiziyordu. Baylar, hükümet tartışılmaz şekilde yasal iktidardır. Burada ortaya çıkan soru hala iktidar olup olmadığıdır. Size bakanlıkların listesini çıkardım. Milli Savunma Bakanı, ordu artık dinlemiyor. Havacılık Bakanı, artık askeri uçakları kontrol etmiyor. Cezayir Bakanı, artık Cezayir'e gidemiyor. Sahra Bakanı, artık Sahra'ya gidemiyor. İçişleri Bakanı, artık polisi yok. Enformasyon Bakanı, sansür etmekten başka bir şey yapmıyor. Mayıs'ın başı ile sonu arasında gürültüsüzce ve hatta saraydan bile fark edilmeyen bir iktidar boşluğu yaratılmıştı. Aktarma kayışları, yürütme organları, aktif polis ya da durucu polis, her şey bağlantıdan kesilerek, devreden çıkarak devlet otoritesini, onu eyleme çevirecek araçlar yokluğu yüzünden salt bir hayal haline gelmeye bırakmışlardır. Ülke niçin durumu bu derece dağılmaya bırakmıştı? Yalnız iktidarın adamlarınca yapılan uyutma birdenbire etkisini kesmiş değildi. Aksine sahnede çok hokkabaz vardı. Çelişmeli emirler vermişlerdi. Hem de onları dinlemezlerse şapkalarından sopacıları çıkarmaya daima hazır olarak. Sonuç mizaçlara göre sıkıntı verici ve boyun eğmiş ya da sinsice alaycı bir uyuşukluk oldu. 10 yıldan beri değişik yönlere çekiştirilen halkoyu her yandan kendisine yalan söylendiğini çok iyi anlamıştı. Fakat özellikle yalanın yerine ne koyacağını göremeyerek kendini hareket etmekte güçsüz hissediyordu. Tehdit edilen rejimi kurtarmak için barikatlar dikmeye tümüyle az yatkın göründü. Komünistler de hiçbir şey yapmıyorlardı. Büyük tasaları bir zamandan beri kapanmış oldukları yalnızlığı kırmak için saygınlık kanıtı göstermek gibi görünüyordu. Cezayir konusundaki durumları hala devrimci olduğunu söyleyen bir partiden beklenenin çok berisindeydi. Akdeniz'in iki yakasında ayrılık pek büyük, kaygı verici ve dramatikti. Ana yurttan gelen sürekli birlikler akınına karşın Cezayir'de çok geçmeden baş kaldırmış Müslümanların, herkese işkence yapan, her şeye el koyan bu vahşilerin, bu boğazlayıcıların pençeleri arasına terk edilecekleri korkusu içinde yaşanıyordu. Milyoner ağalar Mitidya'da binlerce hektarların sahibi Borjolar, güçlü armatör Şaffino'lar için bu tepki açıklanabilirdi. İnsan eski rejime yaraşır, ayrıcalıklardan kolayca vazgeçmez. Ama bunların banka hesapları İsviçre'de korunma altındaydı. Asla her şeyi yitirmeyeceklerdi. Bu onlar tarafından baş döndürücü ürküntü salan, demagojik bir basınla iyice kızıştırılan küçük göçmen topluluklarının, ne de küçük zanaatçıların ya da yoksul semtlerin esnafının durumuydu. Çok geçmeden öfke her yeri sardı. Kara ayaklar tutuklu sloganlara fetişler gibi yapıştılar. 6 Şubat 1956'da Başbakan Guy Mollet'i domateslerle bombalayarak güçlerini açığa çıkarmışlardı. 3 domates birkaç çığlık bakanları düşürebiliyordu. Daha kuvvetli bağırılırsa rejim çökmez miydi? Hiç değilse üyeleri ağızca ve göğüsçe kuvvetli fakat beyince az gelişmiş olan eylemci grupların ve ağların düşünce düzeni bu oldu. Bütün insanlar komplolar kuruyor, birbirlerini de kıskanıyorlardı. Çünkü yangın çıkarıcı gibi söylevler veren bir göçmen Robert Martel'in canlandırdığı Kuzey Afrika Fransız Birliği ya da müşterisiz hekim ama eski yüzme şampiyonu Dr. Kovacs'ın yürüttüğü Fransız Cezayir Direnişi Örgütü bir karşı terörcülük uygulamakla övünüyorlardı. 13 Mayıs onların eseri oldu. Kalabalığı sinirlendiren ve ordu bizimle aynı yanda, üstümüze ateş edemez bahsini tutuşanlar da onlar oldular. Genel hükümete saldırıya geçen ve askerlerin katılmasıyla kamu kurtuluş komitelerinin kurulmasını sağlayanlar yine onlardır. Degolcu değillerdi. Büyük toprak ağalarındaki pötencilik korkularıyla Pujatçı ya da faşistler daha çok. Degolcu olmayan bir orduyu da Degolcu klana kaydıranlar yine de onlar oldular. Cezayir'deki ordu Çin Hindi'nde Viet Minh'den öğrenilmiş psikolojik savaşla ilgili dersleri uygulamaya girişmişti. Genç subaylar ülkenin her yerinde sivil yönetimden işe almışlardı. Yasak bölgeler yaratıp kuşkululara işkence ederek, Cezayir şehrinin kazbağını temizleyerek kendi tarzlarınca polislik yapıyorlardı. Varılan sonuçları olumlu sanıyorlardı.
''Burada her şeyi yapıyoruz. İktidarın tümünü almamak niçin?'' diyorlardı aralarında.
En gayretkeşler,
''Çin Hindi'nde bizi terk ettiler. Bunun burada tekrar başlamaması gerek.'' diye yankılandırıyorlardı bunu.
Paris'in güçsüzleştiğini, tereddüt ettiğini, çelişmelere düştüğünü hissetmekle çoktan kaç kez ayaklanma hevesine tutulmuşlardı. Hatta belli belirsiz bir ideal toplum modeli kurmuşlardı. Fransız Cezayir'i elinde tutacak fakat büyülü bir çubukla toplum sınıflarını ve ırk kinlerini ortadan kaldıracak olan bir tür ulusal komünizm, ütopya niteliğinde bir faşizm diyelim. Askerler düşünmenin, hesaplamanın ve komplo kurmanın yeni sarhoşluğu ile büyülenmiş halde her yerde, hatta olmamaları gereken yerlerde bile bulunuyorlardı. Asıl polisin hangi noktada olduğu hatırlanıyor mu? 13 Mart 1958'de Cezayir ayaklanmalarından bir ay önce bir tehlike pimi verilmesini istemek için Paris'te polis müdürlüğünün avlusunda sessiz ve disiplinli bir gösteri düzenlenmişti. Az sonra onları görev duygusuna çağırmayı denemeye gelmiş olan belediye polisi müdürünü hırpaladıktan sonra memurlar ve müfettişler milletvekillerini yuhalayarak Bourbon Sarayı'na dek bir yürüyüş yapmışlardı. Yahudilere ölüm diye bağırıldığı bile duyulmuştu. Bilgi edinmiş hiçbir kimse için müdürlüğe bağlı polislerin çoğunluğunun komiser Dida ile onun neofaşist hareketine sempati duydukları bir sır değildi. Cumhuriyet muhafızlarında ve CRS'nin 3/5'ünde de durum buna benziyordu. 13 Mayıs akşamı polis müdürü Papon, İçişleri Bakanı Bourget Mounouri'ye telefonda şöyle diyordu. Polis isteyerek uzakta durdu. Gerçekten hiçbir CSR emirlere rağmen Etuval alanı çevresinde düzenlenen gösteriye karşı harekete geçmemişti. Biraz sonra aynı İçişleri Bakanı başkentin caddelerinde silahlı grupların başında gezinmekten artık çekinmeyen en patırtıcı eylemci liderlerden birkaçını tutuklatmak istedi. 22 tutuklama emri gönderdi. Ancak 4 sonuç alınmış oldu. 16 Mayıs'ta ordu diriliş işlemine hazırlanmaya başladı. Bu Toulouse yoluyla Kuzey Afrika'dan gelmiş ve Paris'i işgal etmek için Villa Kubla'ya ve Bourget'ye çıkacak olan paraşütçü birlikleri tarafından gerçekleştirilecek bir tasarıydı. Savan tarafından planın sorumlusu olarak atanan General Miquel, zırhlı birliklerden başka polis müdürlüğünü, polis karakollarını işgal eden polis birliklerinin hemen hemen tamamını, ayrıca Cumhuriyet muhafızlarını ve konvoylar halinde Paris'te yığılmış olan 20 bin CRS'yi elindeki kuvvetlerin hesabı içine sokturabildi. Bu sonuncular ona en büyük tasa nedeni bile oldular. Her türlü karışıklığı önlemek amacıyla hazırlanmış askeri üniformaları giymek için sabırsızlıkla tepiniyorlardı. Başkentin nüfusunun yarısı belki 20 ile 31 Mayıs arasında şehri bakanlıkları radyoları bir gecede bütün güvenlik kuvvetlerinin birleşik bir eylemiyle herhangi bir karışıklık bahanesi bile olmaksızın ele geçirilmiş görmeyi gözleyen pek gerçek tehlikenin farkında olmamıştır. Ne olurdu o zaman? Kuşkusuz Cumhuriyet'in savunucularının sendikalar, komünistler ve sosyalistlerin çevresinde toplanması. Fakat gerçekte diriliş işleminin yürütücüleri bunun gerçekleşmemesi için özellikle tasarılarını hazırlamışlardı. Taşıdığı bütün iç savaş tehlikeleriyle tehdidi, De Gaulle'u iktidara geri getirtmeye özgü bir baskı aracı gibi sallamayı ye buluyorlardı. Diriliş zehirlemenin yerini alıyordu. Eğer Başkan Coty iktidarı generale teklif etmezse ya da general bunu meclisten elde etmezse paraşüt hareketini başlatacağız. En yüksek düzeye bildirilen buydu. Kanıt hesaplandığı kadar etkili oldu. Askeri hesapların, Cezayir'in alkış haykırışlarının, polislerin ikili oyununun, bir Fimli'nin ya da bir Coty'nin tereddütlerinin, bir Guy Mollet'in becerikliliklerinin, De Gaulle'cu inancın propagandacıları yapılmış olan bütün adamların gizli rolü olmaksızın hiçbir işe yaramamış olacağını belirtmek de gerekir mi? Genellikle birbirini tanımayan, bazen pek yukarıya hiç yaklaşmamış ve ancak ortaklaşa dine sahip olan insanlardı bunlar. Önce ayrıcalıklar, eski rejimin aşağılatıcı anlam inceliği olmaksızın hizmetçiler adını vermiş oldukları baronlar vardı. Onların çevresinde de birçok galaksiler dönüyordu her ortamda. Bütün alt yıldızların gölgesinde de küçük gezegenlerin uyduları. Böylece 5. Cumhuriyet dev gibi satranç partisinden doğdu. Fakat hasımların kaybeden kazanır diye oynadıkları hileli bir parti. Cezayir eylemcileri orduyu zorlamak ve onu Fransız Cezayir kampına katmak için genel hükümeti saldırıyla almışlardı. Salan 15 Mayıs'ta forumda birikmiş olan Cezayirlilere "Yaşasın De Gaulle!" diye bağırmıştı. Sonra ordu ülkenin kurtarıcısının Fransız Cezayir'i ne de olsa en iyi garantileyen olacağını düşünerek eylemcilerle birlikte bu haykırıya gönülden katılmışlardı. Saf fesatçılar kendileri tarafından iktidara getirilen De Gaulle'ün Cezayir'e bağımsızlık vermeyi az istemediğini önceden kestirememişlerdi. Kimse ilk fırsatta delbek gibi çok lekelenmiş, dolayısıyla can sıkıcı olmuş destekleyicilerinden kurtulacağını da düşünmemişti. Minnet borcu yokluğu iktidar adamı için değerli bir niteliktir. Susteller, Salanlar, Jihodlar bunu çok geçmeden zararlarını olarak öğreneceklerdir. Ona bulmacamsı sessizliği nedeniyle Kolombe Sfenksi takma adını vermişlerdi. Bu sessizlikler, tuzaklar, herkesin getirmiş olduğu fikirleri ortaya atarak doldurmaya çalıştığı dipsiz deliklerdi. Çok geçmeden o da umutsuzluktan bir daha çıkmamak için kendisini ortaya atacaktı. 1946'da kapıyı çarparak "Onların hepsinden daha kuvvetliyim" diye söylenmişti. 31 Mayıs'ta 12 yıl sonra oradan 6000 kilometre ötede bir kamu anıtının yağmalanmış olduğu ve silahlı 3000 paraşütçünün Elize üzerine yönelmek üzere olduğu bahanesiyle dönüşüne oy veren 329 milletvekili bundan hoşlandı. Ona karşı oy veren 224 kişinin pek azı onu tanımamazlık etti. O zamanının en büyük illüzyonistiydi. Sizi anladı mı bir daha çizgisi oldu. Herkes vaat ettiğine inandı. Yalnız çalım saati, onu işlere getiren polis, politika kaynaşması, yalnız iç yüzünü bilmeyenleri şaşırttı. Başkaları için büyüklüğün kaçınılmaz ters yüzüydü. İllüzyonist iktidar adamının yeteneğini işlemek için yardımcı takımlar gerekiyordu. Tenten Fransa kralı olmuştu, fakat Dupont ile Dupont ona bakanlar olarak hizmet ediyorlardı. De Gaulle'cülük polis devleti doğrultusunda bir ilerleme göstermiş midir? 1958'de yerleştirdiği rejim konusunda diktatörlükten ya da totaliterlikten söz etmek elbette yanlıştır. Fakat demokrasiden söz etmek de büsbütün yanlış olur. Anarşiyle savaşmak için general devlet otoritesini yeniden kurdu. Başka deyişle bireysel özgürlüklerin zararına zorlayıcı hiyerarşik kuruluşları pek büyük bir şekilde kuvvetlendirdi. İktidar adamlarının güçlerini ulus üzerinde ve ulusa karşı arttırdı. 4. Cumhuriyet devletin iç ya da dış güvenliğine dokunma halinde bütün güçleri polis müdürlerine veren 1955'in ceza usulü kanunu ile yolu göstermişti. İvedilik hali o zaman merkez iktidarının delege temsilcilerine özel polisler ve ayrı mahkemeler yoluyla polislik ve adalet işini doğrudan doğruya yapma iznini veriyordu. 5. 1959 Anayasası'nın 16 ve 38. maddeleriyle daha da ileri gitti. İktidarın yani iktidardaki kişilerin kendilerinin tehdit edildiklerini hissettiği takdirde tüm korumayı, tüm hakkı yurttaştan kaldırdı. Alelade zamanlar için 4 Şubat 1959 kararnamesi polise çalışmaları üzerinde soruşturmanın gizliliği adına kesin susmayı kabul ettirdi. Böylece gözetleyiciyi bütün halk gözetlemesinden korunma altına koydu. Bu onu yalnız iktidarı elinde tutanların kontrolüne teslim etmek anlamına geldi. Böylece ulusal polisi çoğunluktaki bir klanın tek çıkarlarının hizmetinde bir özel polis yapmaya itti. Polislerin doğal ılımlılığı ve kamuoyunun baskısı artık politik suçlar konusunda genelleşen keyfiliğin biricik frenleri oldular. Fakat ulusun kontrol imkanları artık söz konusu değildi. Göz altında bulundurmanın uzatılmasını da unutmayalım. Yurttaş olarak ileri sürülmüş kanıtlara karşın uzatılmış göz altında bulundurma gücüme gidiyor. Çünkü kötüye kullanmaları önlemek için onu saran yasal tedbirlere karşılık yer vereceği kötüye kullanmaları açıklıyorum. Gérard Monnat, Polis Sendikaları Özel Federasyonu Genel Sekreteri. Suçüstü gibi polis komiserine yani politik iktidara kendini hem sorgu yargıcı hem savcı yerine koyma olanağı sağlayan istisnai yargılama usullerini unutmayalım. sorgu yargıcının temel görevlerini polis komiserinin üzerine boşaltan istinabe komisyonlarının kurulması polisi yasada yazılı olduğu gibi adaletin yardımcısı değil, hükümetin aygıtı yapmıştır. Son olarak 1960 kararnamesi sonucu olan Cumhurbaşkanı'na kendine özel bir hak tanınan bir adalet divanı, yani Devlet Güvenlik Mahkemesi aracılığıyla devletin güvenliğine ve otoritesine dokunan suçları kovuşturma, mahkum etme, yargılama ve infaz etme hakkı veren 20 Şubat 1963 tarihli yasayı da unutmayalım. Bunlar fazla gayretkeş polislere yurttaşları üzerinde diledikleri bütün kışkırtmaları yapma izni vermektedir. Güçlü hükümetten yana olanlar De Gaulle başkanlık rejimi kurduğu zaman ellerini ovuşturdular. Fakat bu onlara karşı oldu. Soustelle daha birçoklarıyla yasa dışına atıldığını gördü. Aldatılan Cezayir polis ordusu ayaklandı. Prens, De Gaulle ile Başbakanı Debray o zaman paraşütçülere karşı ulusa kutsal bir çağrıda bulundular. Ama onları kurtaran bu olmadı. Aslında generaller darbeye çok geç paraşütçü polislerin artık duruma egemen olmadığı bir anda atılmışlardı. Hevesli kahramanların ayaklanması bastırıldı ve ordu asıl askeri görevlerine gönderildi. Birçok demokrat o zaman baş kaldırmanın ne ustalıkla boğulmuş olduğunu görerek sevindi. Aynı şekilde bu demir elli liderin yönetimi altında polisler keyiflerince daha çok hareket edebilmeleri olgusunu alkışladılar. Bayloların ve didelerin güzel zamanı bitmişti. Gözetmenler bundan böyle gözetleneceklerdi. Ama aykırılık gerçekte şunu istedi: halkın üzerinde polislerin gücü artarken yüksek iktidara göre özellikleri azalıyordu. Önceki kadar kuvvetli vurdular, çabuk ateş ettiler ve 8 Şubat 1962'de Charon metrosundaki insan kırımı 1953'ün kanlı 14 Temmuz'undan aşağı kalmadı. Fakat hükümet için bu kusurların ne önemi vardı? Polis memurları artık tehlikeli değillerdi. Bununla birlikte Kurtuluş Ordusu örgütünde hizmet yapmış olanlar daha sonra komünistlere, esnafa, garsonlara ya da aryen olmayanlara karşı pek iyi kullanılabilirlerdi. Yalnız kamuoyunun az ya da çok kuvvetli baskısıyla ılımlaşmış olan prensin keyfi artık böyle gitmesini engelleyebiliyordu. Gözaltıcı bir piramit kurulmuştu. Gözetleyicilerin gövde kısmı arasında temeli tutmaya ve şartlandırmaya, en elverişli olanların aşama aşama ilerlemesini kolaylaştıran tepeyi taban belirliyordu. Bu oyun fazla karışıklık olmaksızın 10 yıl sürdü. Yeniden kurulmuş devlet otoritesi nereden gelirse gelsin bütün ayaklanmalara karşı koymaya imkan veriyordu. Bu sırada iktidardaki klanın yandaşları azar azar başlıca kilit yerleri ve arpalıkları elde ediyorlardı. Çok geçmeden polis skandalları patlak verdiler. Ben Berka olayı, Markovic olayı gibi. Ama birincisi sonuç olarak polis çirkefinin utanılacak şeylerini bunları asla bilmemesi gerekmiş olacak kimselere ve gün ışığına çıkarmaktan başka bir şey yapmıyordu. İkincisi, iftiranın kurbanından başkası için büyük bir ilgi çekmeyen, kibar fahişeler çevresinden çıkma söylentilere dayanıyordu. Polislerin kendi bakanlarına karşı komplo kurmasını göstermiş olan örneğin o Barane olayıyla kıyaslanabilir bir şey yoktu. Mali skandallara gelince, genişlikleri ve sayıları hissedilir bir şekilde normalin üstünde olmaya başladı. Korku kaybolunca alışkanlığın yardımıyla çıkar zevki bazen gangsterlik haline döndü. Dram bundan değil, en yüksek hokkabazın gerçeği hazırlamış olduğu kalıba sokturmuş olmasına inanmasından geldi. Muhalefetin klasik anlatım olanakları devletin kendi ağırlığı ile tıkanmış bulunduğundan 1968 başında kendi hayallerinden aldanan bakanlar ülkenin uysallaştığını görmekten sızlanıyorlardı. Birkaç hafta sonra dayanılmaz bir patlama olmuştu. Gözetmenler bunu önceden görmemişler miydi? Gerçekten kendilerine emir verilmiş olan yere bakıyorlardı. Yani özellikle Komünist Partisi ve Genel İşçi Konfederasyonu, rejime karşı ağırlık işi gören otoriter ve hiyerarşik karşıt dernekler modellerine bakıyorlardı. Çünkü iç politika konusunda De Gaulle'cı strateji, Komünist Partisi'ne ayrıcalıklı bir hasım yapmıştı. Bundan şunu anlayalım. Antikomünizm elde bir kalmıştı. Komünist partisini iktidarı alır görme tehlikeleri o an için çok küçüktü ve başka muhalefet blokları oluşmasını geciktiriyordu. Polis müfettişleri bahane düşmanın karşısında nöbette kalmışlardı. Oysa çevrelerinde geçenleri iyi ölçemiyorlardı. Onların görüşünce ihtilalcilerin tek sorunu partiye girip girmemeye karar vermekten ibaretti. Cezayir Savaşı'nın sonuna dek gerçekten işin başı kalmış olan ikilem buydu. Fakat o zamandan beri baş kaldırmış gençlik, yani öğrenciler, kapitalizmin altın buzağılarını olduğu kadar Leninci ikonları da devirerek hiyerarşi, otorite ve özelleştirme kavramlarının kendilerini söz konusu yapmaya girişmişlerdi. Onlar için Komünist Partisi betondan yapılmış, kuşkulu, güçlü ama insanın içinde boğulduğu bir kaleydi. Oysa sorumluları bir kışkırtmanın tuzaklarına düşmekten korkma zoruyla hiçbir şey yapmıyorlardı. Polis kışkırtması, saplantısı, takınağı. Onlara göre Komünist Partisi'nin tutumunun anahtarı ve yıllardan beri hareketsizliğe kapatan ihtiyatının nedeni buydu. Genel haber alma, öğrencilerin yeni araştırmasını doğru değeriyle ölçmemişti. Bunu yapabiliyorlar mıydı? Kendilerini rahatsız edenleri ezen otoriter rejimler, çevrelerinde kendi ideolojilerinin iz düşümünden başka şeyi ayırt edemezler. Gözetmenleri ölçme araçları üzerinde kendi elde oynamalarının sonuçlarından başka şey göremezler. Yaşamın dolup taşması onlardan kaçar. Bu başka türlü de olamazdı. Oysa kesinlikle Mayıs 1968 her zorlamaya olduğu kadar hiyerarşiye de baş kaldıran delicesine bir fışkırma oldu. İktidarın adamlarının klasik analizlerine indirgenemezdi. Daha da kesin olmak için hükümet öğrenci karışıklığına haber alınca onu yalnız ikinci derecede bir olay diye kabul etmekle kalmamıştı. Yine onu bir kışkırtma yapmak için kullanmayı düşünmüştü. Polisler adına Gerard Monat'ın telkin ettiği budur. Genel haber almanın hükümete tehlikeyi süreklice işaret ettiğini biliyoruz. O halde bir yandan hükümetin gerçekten bilinçsiz olup olmadığı ya da öte yandan 1967 seçimlerinin çoğunluk grubunun güvenlik marjını pratik olarak azaltmış bulunduğundan meclisin politik temsilini değiştirmeye girişmede bir şiddet kudurganlığı karşısındaki bir korku refleksine güvenebilmenin düşünülüp düşünülmediği sorulabilir. İkinci varsayım pek gerçeğe benzer gibi görünüyor. Fakat çırak büyücülerin sonra alacakları önceden görememiş oldukları apaçıktır. Birkaç gün süresince hükümetin paniği yapmacık olmadı. Karşıtlar aynı geleneksel oyunun kuralına uymuyorlardı artık. Nereden geliyorlardı bu Kohn Bandit, bu Alan Gismar? Genel haber alma onlar üzerine çevre radyolarının herhangi bir dinleyicisinden daha az şey biliyorlardı. Birden her şey bozuluyordu. Her zaman temaşa gibi bir şey verme kaygısıyla olayları doğrudan doğruya aktararak zihin polisine katılan kitle haberleşme araçları birden ihtilalcilere nesneler olarak yardım ediyorlardı. Bunun nasıl sona erdiği biliniyor. Öz geri geliyor. İnsanlar hafta sonunda tatile gidiyorlar. Ayaklanma ihtilal halinde somutlaşmıyor. Sendika yöneticileri yavaş yavaş gruplarının kontrolünü tekrar ele aldılar. Grenell anlaşmalarıyla sonuçlanan görüşmeler sürdürüldü. Bourbon Sarayı'na Korku Partisi'nin milletvekillerinin akınını gönderen genel seçimler yapıldı. Bunda hiç değilse şiddetin sonuçları aynı oldular ve Machiavelli'ce davranan hükümet soğukkanlılıkla oyun çevirmemiş gibiydi. Komünist Partisi bu sonuçtan birden solunda çıkıveren ihtilalci gençlerin kışkırtıcılar olduğu yargısına vardı ve bunu pek yüksekten ilan etti. 1972'de Marşe, Komünist Partisi Genel Sekreteri hala artık asla 68 yok diye bağırıyordu. Solcular ihtilalci bir durum varken Komünist Partisi'nin görüşmeler yaparak rejimi kurtardığı karşılığını verdiler. Rejime gelince tehlike uyarması ile şiddetle sarsılmış olarak sürekli ihtilal korkusu altında yaşamaya koyuldu ve Raymond Marcellin'i İçişleri Bakanlığı'na atadı. O coşturucu ve bunaltıcı günler kabul edilen görüşe göre birçok bakımlardan Fransa'daki politika iklimini değiştirmiştir. Komünist Partisi ihtilalci çabayı artık tekelleştirmiyordu. Yaygın, her yerde var olan kasırga gibi bir karşı durum alma biçimi görünüvermişti ve iktidar ona yaygın, her yerde var olan bir baskı ile karşı koyma zorunda kaldı. Tekrar görünme imkanına karşı da yasama silahlarını kuvvetlendirdi ve polisin emrine verilen teknolojik araçları çoğalttı. Maoizm ve Troçkizmle yeni mitolojiler geliştiler ya da yenilendiler. Yeni bir parol ortaya atıldı. Toplumu değiştirmeyin yerine alan yaşamı değiştirmek. Fransa totaliter bir rejim altında yaşamıyordu. Fakat baskıyı durmadan kuvvetlendirmek ve rejimi adını söylenemeyecek bir tiranlığa çevirmek için her şey yerli yerine konmuştur. Polise gelince, tehdit edildiğini duyan politik iktidarın yönergelerini yerine getirerek kışkırtmalarının akışını hayli hızlandıracaktır. Bu görüş noktasını tekrar alarak Şubat'tan Mayıs'a kadar 1970'in 4 ayında göreceğimiz budur. 26. Ayrımın sonu. Sayfa 330.